Ayrım 7. Dönüş. Robert Charles Wilson. Sayfa 64. Bir sonraki sabah uyandığımda ev boştu. Mutfak masasının üstünde bir not vardı. Jason barbekü için birkaç şey almaya çıkmıştı ve akşama doğru veya daha geç dönecekti. Saat 9:30'tu, haydi uyumuştum. Üzerimde yaz tatilinin vermiş olduğu bir gevşeklik vardı. Bu gevşemenin bir sebebi de evdi. Geçen gece gelen fırtına dinmişti ve pamuk perdelerden içeri hoş bir sabah esintisi geliyordu. Güneş ışığı kesme tahtası işlevi gören mutfak tezgahlarının üzerindeki kusurları ortaya çıkarıyordu. Pencerenin başında yavaşça kahvaltımı yaptım ve bulutların tıpkı iki direkli yelkenler gibi ufka doğru açılmalarını izledim. Saat 10'u biraz geçe zil çaldı ve bir anlığına bunun daen olma ihtimaline karşı panikledim. Acaba daha erken mi gelmeye karar vermişti? Sonradan anlaşıldı ki gelen bandanası ve sıfır kol tişörtüyle bahçeyi düzenleyen Mike'mış. Bahçeye çeki düzen vereceğini söylemek için beni uyarmak istemiş, kimseyi de uyandırmak istememiş ama çim biçme makinesi çok ses çıkartıyormuş. Sorun olacaksa öğleden sonra tekrar uğrayabilirmiş. Sorun olmadığını söyledim ve birkaç dakika sonra çok eski, yeşil bir John Deere makinesiyle arazinin dış hatlarının üzerinden geçip havayı yanmış yağla doldurmaya başlamıştı. Hala biraz uykum vardı. Bahçenin Jason'ın söylemeye bayıldığı geniş evren tabiriyle örtüştüğünü düşünüyordum. Geniş evrende dünya neredeyse durağın halde olan bir gezegendi. Hareketleri yıldızların evrimi kadar görkemli olan bu çimler yüzyıllar boyunca büyümeye devam etmişti. Birkaç milyar yıl önce doğmuş bir doğal afet olan Mike, engin ve sonsuz bir sabırla çimleri biçiyordu. Kesilen saplar sanki hafif bir yer çekimiyle düşüyorlardı. Güneş ve Metuselah solucanlarının galaksinin başka bir yerinde kaydığı bu bereketli topraklar arasında imparatorluklar doğup çöküyordu. Tabii ki de Jason haklıydı, bu inanması zor bir şeydi. Ya da inanması değil, çünkü insanlar her türlü mantıksız şeye inanıyordu. Dünya hakkındaki asıl gerçeğin bu olduğunu kabul etmek zordu. Kapı önündeki girişte biraz oturdum. Kükreyen Deere makinesinin uzak olduğu tarafta. Hava biraz rüzgarlıydı ve gerçekte ne olduğunu bilsem bile yüzümü güneşe çevirince iyi hissediyordum. Gerçekte yüzyılların saniyelerle tüketildiği bir dünyada, bütünüyle kontrolden çıkmış dönünün içindeki bir yıldızdan gelen ışınlar filtreleniyordu. Doğru olamazdı. Doğruydu. Tekrar tıp okulunu düşündüm. Jason'a anlattığım anatomi dersini. Hayatımda neredeyse nişanlım olacak tek kadın Candice Boone ile bu dersi alıyordum. Diseksiyon sırasında metanetli davranmıştı ama sonrasında öyle olamadı. İnsan vücudu aşk, nefret, cesaret, korkaklık, ruh, tin barındırmalıydı. Bu mavi ve kırmızı ele avuca gelmeyen iğrenç tür şeyleri değil. Evet, ayrıca çetin ve ölümcül bir geleceğe de zorla sürüklenmemeliydik. Ancak dünya böyleydi ve yapabileceğimiz bir şey yoktu. Kendisi bu kadarını söylemiştim. Bana katı yürekli olduğumu söyledi ama bilgeliğe doğru attığım en büyük adım bunun farkına varmamdı. Sabah vakti geçip gitti. Mike bahçeyle işini bitirip havayı nemli bir sessizliğe terk etti. Bir süre sonra kalkıp bir şeyler yapmaya koyuldum ve Virginia'daki annemi aradım. Söylediğine göre hava Massachusetts'tekinden daha hoş değilmiş. Geçen gece birkaç ağacı ve elektrik hattını deviren bir fırtınadan sonra hava hala bulutluymuş. Ona sağ salim Eden'in kiralamış olduğu yazlık eve vardığımı söyledim. Benden daha yakın bir zamanda Jason'ı büyük eve yaptığı ziyaretlerin birinde görmüş olmasına rağmen nasıl olduğunu sordu. Büyümüş dedim ama hala bildiğimiz Jace. Bu Çin'deki olayla ilgili endişe mi? Ekim olayı gerçekleştiğinden beri annem tam bir haber kolik olmuştu. CNN'i zevk için veya alacağı bilgi için bile değil, çoğunlukla kendini rahatlatmak için izliyordu. Tıpkı Meksikalı bir köylünün yakınlardaki bir volkanı üzerinden duman çıkmamasını umarak izlemesine benziyordu bu. Şu aşamada Çin'deki olayın diplomatik krizden başka bir şey olmadığını söylemişti. Ama inceden savaş tehditleri de savrulmuştu. Teklifi tartışma yaratan bir uydu fırlatılması ile ilgili bir şeymiş. Bunları Jason'a sorsan iyi edersin. Bu konular hakkında seni iyi değil mi bu kadar endişelendiriyor? Yok canım, 40 yılda bir Carol bir şeyler söylüyor. Söylediklerine pek güvenme derim. Haydi ama Tay, içki içiyor tamam ama aptal da değil, kısmen ben de değilim. Öyle demek istemedim. Bugünlerde Carol'dan duyduğum çoğu şey Jason ve Diane hakkında. Diane'in Berkshire'a gelip gelmeyeceği hakkında bir şeyler söyledi mi? Jason doğru düzgün cevap vermiyor. Annem tereddüt etti. Son birkaç yılda Diane biraz dengesiz oldu galiba bu yüzden. Tam olarak dengesizden kastın nedir? Yani okulda çok başarılı değil. Başı kanunlarla biraz belaya. Kanunlarla mı? Demek istediğim banka falan soymadı ama YK mitingleri biraz kontrolden çıkınca birkaç kere tutuklandı. YK mitinglerinde ne halt ediyormuş ki? Başka bir sessizlik daha oldu. Bunları Jason'a sorsan iyi edersin. Niyetim oydu. Öksürdü. Onu elinde telefon, başı da uzaklara çevrilmiş bir şekilde hayal ettim. Sen nasılsın dedim.
Yorgun.
Doktor yeni bir şeyler söyledi mi? Anemi tedavisi görüyordu. Bu da kutular dolusu demir hapı demekti.
Hayır, yaşlanıyorum işte Tay. Er ya da geç herkes yaşlanır dedi. Emekli olmayı düşünüyorum. Yaptığım şeye gerçekten iş denirse tabii. Şimdi ikizler de gitti. Sadece Edie ve Carol kaldı. Ki Edie'nin de Washington işleri çıktığından beri pek buralarda olduğu söylenemez.
Onlara ayrılmayı düşündüğünü söyledin mi?
Henüz değil.
Büyük ev sen olmadan büyük ev olmaz.
Güldü ama mutluluktan değil. Bir ömürlük yaşamımda büyük evden yeteri kadar nasibimi aldım. Teşekkürler, kalsın.
Ancak bir daha taşınmaktan bahsetmedi. Galiba onu ikna eden Carol oldu. Jace akşam üzere ön kapıdan girdi. Tay! Aşırı büyük kotu kalçasının üzerinde tıpkı hareketsiz bir geminin arması gibi duruyordu ve tişörtünde de belli belirsiz sos lekeleri vardı. Barbeküye yardım edersin değil mi? Onunla birlikte dışarı çıktım. Mangal sıradan tüplü ızgaraydı. Jace daha önce hiç kullanmamıştı. Tüpün vanasını açtı, çakmak düğmesine bastı ve alevler yükseldiğinde de geri çekilip bana bakarak sırıttı. Bifteğimiz ve şehirdeki şarküteriden aldığım 3 fasulyeli salatamız var.
Tek tükte sivrisineğimiz var dedim.
Baharda ilaçlama yapmışlardı. Aç mısın?
Öyleydim.
Akşama doğru sırf uyukladığım için biraz iştahım açıklamıştı. 2 kişilik mi yoksa 3 kişilik mi yemek yapacağız? Hala Diane'den haber bekliyorum. Muhtemelen bu akşam bir şey söyler. Sanırım akşam yemeğinde sadece sen ve ben varız.
Tabii Çinliler nükleer bomba atmazsa.
Olta atmıştım. Jason da yemek yaptı. Çinliler için mi endişeleniyorsun Tay? Artık öyle bir kriz yok. Olay tatlıya bağlandı.
Oh be, içim rahatladı.
Hem krizden hem de çözümünden aynı gün haberim olmuştu. Annem bahsetmişti, televizyonda bir şeyler görmüş. Çin ordusu kutuplardaki yapıya nükleer bomba atmak istiyor. Jiunkuan'daki füze rampalarındaki nükleer başlıklı misiller hazır olarak bekliyor. Yapmak istedikleri şey şu, eğer kutuplardaki aletlere zarar verebilirlerse bütün ekim kalkanını alaşağı edebilirler. Elbette bunun işe yarayacağına inanmamız için bir sebep yok. Zamanın işleyişini ve yer çekimini değiştiren bir teknolojinin bizim silahlarımızdan hasar alması ne kadar mümkün?
Biz Çinlileri tehdit ettik ve onlar da geri mi çekildi?
Biraz öyle oldu ama onları hem dövdük hem de sevdik. Takıma katılmaları teklifinde bulunduk.
Anlamadım.
Dünyayı kurtaracak küçük projemizde onlara da yer verdik.
Beni biraz korkutuyorsun Jace.
Şu maşayı uzatsana, üzgünüm, kulağa biraz gizli kapaklı geliyor anlattıklarım. Bu şeyleri ne olursa olsun kimseyle konuşmamam gerek.
Benim için istisna mı yapıyorsun?
Konu sen olunca her zaman istisna yapıyorum. Gülümsedi. Akşam yemeğinde konuşuruz, olur mu?
Onu duman ve sıcağın içine gömülmüş bir şekilde ızgaranın başında bıraktım.
Ard arda gelen iki Amerikan Bakanlar Kurulu dönü hakkında hiçbir şey yapmadıkları için basın tarafından topa tutuldu. Fakat bunlar ipe sapa gelmeyen eleştirilerdi. Yapılabilir bir şey varsa bile kimse bunun ne olduğunu bilmiyordu.
Ayrıca Çinlilerin teklif ettiği türden herhangi açık bir misilleme hareketi de son derece tehlikeli olurdu. Perihelion daha farklı ve radikal bir yaklaşım içerisindeydi. Yönetme metaforumuz dedi Jason, savaş değil, judo. Daha büyük bir rakibin ağırlığını ve ivmesini ona karşı kullanmak. Dönüde de tam olarak yapmak istediğimiz bu. Bunu ızgara bifteğini bir cerrah gibi keserken az ve öz bir biçimde söyledi. Yemeğimizi mutfakta yedik ve arka kapı da açıktı. O kadar şişman ve yeşil bir yaban arısı geldi ki uçuşan bir ün ipliğine benziyordu, sinekliğe çarptı.
Dönüyü bir saldırıdan ziyade bir fırsat olarak düşünmeye çalış.
Ne fırsatı olarak? Erken ölme fırsatı mı?
Zamanı kendi sonumuz için kullanma fırsatı olarak, hem de daha önce hiç yapamadığımız bir şekilde.
Bizden kopardıkları şey zaten zaman değil miydi?
Aksine, dünyadaki kabuğumuzun dışında oynayabileceğimiz milyonlarca yılımız var. Ayrıca tam da bu zaman aralıkları içerisinde gayet eksiksiz çalışan bir aracımız var.
Araç, dedim afallamış bir şekilde. O esnada Jason başka bir et parçasını çatalına geçirdi. Tek düze bir yemekti. Tabağımızda biftek ve yanında da bir şişe bira vardı. Az miktardaki üç fasulyeli salatanın dışında bir süs de yoktu.
Evet, bir araç. Bariz bir tane. Evrim.
Evrim?
Eğer söylediğim her şeyi tekrarlayacaksan bu konuşmayı yapamayız Tyler.
Pekala, bir araç olarak evrim. Hala 30 veya 40 sene içerisinde nasıl bir fark yaratacak kadar evrimleşebileceğimizi göremiyorum.
Tanrı aşkına, bizim için değil elbette ve tabii ki 30 veya 40 sene içerisinde de değil. Basit yaşam formları diyorum. Çok uzun zaman diyorum, Mars diyorum.
Mars? Hay aksi.
Bu kadar kalın kafalı olma, düşün bir.
Mars işlevsel olarak ölü bir gezegendi ama yine de yaşam için ilk işaretleri barındırmış olabilirdi. Dönü kabuğunun dışında Ekim olayından itibaren milyonlarca senedir genişleyen, güneşle birlikte evrilen bir Mars var. Çekilen son yörünge fotoğraflarına göre de hala ölü ve kurak bir gezegen. Basit yaşamı ve bunu destekleyecek iklimi barındırıyorsa tahminime göre şu zamana kadar gür bir ormana dönüşmüştür. Ancak gerçek böyle değildi.
İnsanlar burayı yaşanılabilir kılmaktan bahsediyor dedi Jason. Okuduğun şu spekülatif kurgu romanlarını hatırlıyor musun?
Hala okuyorum Jason.
O zaman daha iyi. Mars'ı nasıl yaşanılabilir kılardın?
Isınması için atmosfere yeterince sera gazı verirdim. Donmuş suyu serbest bırakmış olurdum. Basit organizmalarla da tohumlardım. Ancak en iyimser tahminlere göre bile alacağı zarar...
Gülümsedi. Şaka yapıyor olmalısın dedim. Hayır, gülümsemesi kayboldu. Hiç de yapmıyorum. Hayır, bu son derece ciddi bir olay.
Peki nasıl başlayacaksınız?
Öncelikle işlenmiş bakteriler taşıyan yükleri senkronize edilmiş seriler halinde fırlat. Basit iyon motorları Mars'a yavaş bir şekilde süzülsün. Çoğunlukla tek hücrelilerin atlatabileceği kontrollü çarpışmalar olsun. Aynı organizmaları gezegen yüzeyinin altına gönderebilmek için daha büyük nüfuz edici başlıklı birkaç yük yolla. Bunları yolladığın yerler toprak altındaki suyun varlığından şüphelendiğin yerler olsun. Birçok fırlatma yaparak ve geniş bir aday organizma yelpazesi ile tüm yumurtaları aynı sepete koymuş olacaksın. Amaç, yer kabuğuna yapışıp kalmış olan karbonu yeterli organik eylem ile gevşetmek ve bunu atmosfere yaymak. Birkaç milyon yıl sonra, ki bu bizim zaman algımızda aylar sürer, gezegende tekrar araştırma yap. Eğer daha yoğun bir atmosfer olan daha sıcak bir yer haline geldiyse ve yarı sıvı halde birkaç gölet su varsa aynı döngüyü tekrarla. Bu sefer çevreye uygun işlenmiş çok hücreli bitkiler yolla ki bu da havada biraz oksijen olmasını ve atmosferik basıncın belki de birkaç milibar hareket etmesini sağlasın. Zorunda kalırsan tekrarla ve birkaç milyon yıl daha bekleyip iyice karıştır. Sonunda fırından çıkardığımız yemeğin adı yaşanabilir bir gezegen olabilir.
Nefes kesici bir fikirdi. Victoria dönemine ait gizem romanlarındaki yan karakterlerden biri gibi hissetmiştim. Gözü pek, hatta ziyadesiyle gülünç bir plandı tasarladı ama ne kadar çabalasam da bir kusurunu görebilmiş değilim. Bir tanesi hariç, esas bir tane kusur vardı.
Jason dedim, hadi böyle bir şey oldu diyelim, bize ne yararı var ki?
Mars yaşanılabilir olursa insanlar oraya gidip bir hayat kurabilir.
7 veya 8 milyarımız birden mi?
Homurdandı, pek sayılmaz, hayır. Öncülük yapacak birkaç kişi, eğer objektif olmak gerekirse damızlık hayvan sürüleri yani.
Peki orada ne yapacaklar?
Yaşayıp, üreyip sonra da ölecekler. Biz bir sene yaşarken orada milyonlarca insan olacak.
Ne amaçla peki?
Hiçbir şey için olmasa bile insan ırkına güneş sisteminde ikinci bir şans yaratmak için. En iyi ihtimalle onlara verebileceğimiz bütün bilgilere sahip olacaklar ve bunu geliştirmek için de birkaç milyon yılları olacak. Dönü kabuğunun içinde varsayımsalların kim olduğunu ya da bunu bize neden yaptıklarını anlamak için vakit yok. Marslı mirasçılarımız bizden daha iyi bir şansa sahip olabilirler. Belki de bizim yerimize onlar düşünürler.
Ya da bizim yerimize onlar savaşırlar.
Laf arasında ilk defa onlara varsayımsallar denildiğini duydum. Bizi kendi zaman mahzenlerine kapatmış, kontrolü elinde tutan varsayımsal zekalar ve büyük ölçüde teorik yaratıklar. Bu isim birkaç sene boyunca halkın diline yerleşmedi ki yerleştiğinde de çok üzülmüştüm. Çünkü kelimenin kendisi çok klinikti. Soyut ve kaskatı bir nesnellik ima ediyordu. Fakat gerçeğin daha karmaşık olması daha olasıydı.
Gerçekten bu şeyleri yapmak için dedim bir plan mı var?
Ah evet, Jason bifteğinin yarısından çoğunu bitirmişti. Tabağını eliyle itti. Hem çok pahalı da değil. İşin tek sorun olacak kısmı aşırı kuvvetli tek hücrelileri tasarlamak olacak. Mars'ın yüzeyi soğuk, kuru, neredeyse havasız ve güneş ne zaman doğsa her şeyi sterilize eden bir radyasyon banyosuna giriyor. Fakat öyle olsa bile büyük miktarlardaki olağanüstü çevre koşullarına dayanabilen organizmalarla çalışıyor olacağız. Bu bakteriler Antarktika'daki kayaların altında ve nükleer reaktörlerin sızıntı yaptığı yerlerde bile yaşayabilirler. Geriye kalan her şey de onaylanmış bir teknolojiye sahip. Roketlerin çalıştığını biliyoruz. Organik evrimin de çalıştığını biliyoruz. Gerçekten tek yeni olan şey ise bizim perspektifimiz. Yani aslında fırlatımdan günler ve aylar geçtikten sonra aşırı derecede uzun vadeli sonuçlar elde etmek. Bu, insanlar buna teleolojik mühendislik diyor.
Neredeyse varsayımsalların yaptığı dedim, bana öğrettiği yeni kelimeyi test ediyordum, şeye benziyor.
Evet dedi Jason ve yıllar sonra bile hala gurur verici bulduğum bir şekilde kaşlarını kaldırdı. İçinde şaşkınlık, saygı vardı. Evet, galiba bir bakıma öyle.
Bir keresinde bir kitapta 1969'da Ay'a ilk yapılan insanlı iniş hakkında ilginç bir detayla karşılaşmıştım. Kitabın dediğine göre o zamanlar fazlasıyla yaşını başını almış bazı insanlar habere inanmakta zorluk çekmişler. Bu insanlar 19. yüzyılda doğmuşlar. Yani otomobillerin ve telefonların olmadığı bir dünyanın olduğunu hatırlayacak kadar yaşlılar. Çocukluğunda söylense onlara peri masalı gibi gelecek kelimeler, onlara gerçekleri sunan bir beyanat olarak aktarılıyordu. Bunu kaldıramadılar, kafalarındaki hayal ve gerçek çizgisi bulanıklaşıyordu. Şimdi de sıra bendeydi. Arkadaşım Jason, Mars'ı yaşanılabilir hale getireceğiz ve kolonize edeceğiz diyordu ve söylediği şey kuruntudan ibaret değildi. Ya da onlarca akıllı ve güçlü adamın da onunla aynı kanıya vardığı bir kuruntuydu. Yani teklif ciddiydi, hatta belirli bir bürokratik seviyede işleme başlanmış olmalıydı. Hala gün ışığı varken akşam yemeğinden sonra etrafta yürüyüşe çıktım. Bahçe elemanı Mike düzgün bir iş çıkarmıştı. Bahçe tıpkı bir matematikçinin hayallerini süsleyecekmiş gibi parlıyordu. Bir ara renk toprağa işlenmişti. Ötesindeki ağaçlık alandan da gölgeler yükselmeye başlamıştı. Bu ışık altında ormanı görmek Diane'in hoşuna giderdi diye düşündüm. Yıllar önce derenin başında geçen ve bize eski kitaplar okuduğu o yaz dönemlerini hatırladım. Bir keresinde Dönü'nün bahsi açıldığında Diane bize İngiliz şair A.E. Huseman'dan küçük bir şiir alıntılamıştı. Boz ayı vahşi ve ulu, yedi yuttu küçük çocuğu. Küçük çocuk farkında değil, ayı tarafından yendiğinin. Mutfak kapısından girdiğimde Jason telefonla konuşuyor, bana baktı, sonra sırtını döndü ve sesini alçaltarak konuşmaya devam etti. Hayır dedi, yani yapacak bir şey yoksa ama... Hayır, anlıyorum, tamam. Tamam dedim işte, uzatma. Telefonunu cebine koydu. Diane miydi dedim. Başıyla onayladı. Geliyor mu? Geliyor. Ancak o gelmeden önce sana söylemem gereken birkaç şey var. Akşam yemeğinde konuştuklarımızı hatırlıyorsun değil mi? Bunları Diane ile paylaşamayız ya da herhangi biriyle. Bu bilgiler halka açık değil. Yani gizli bilgiler mi? Sanırım teknik olarak evet. Yine de bunları benimle paylaştın. Evet, bu da federal bir suç, gülümsedi. Suç bana ait, sana değil. Bu konuyu bir sır olarak saklayacağın konusunda sana güveniyorum. Sabırlı ol. Birkaç hafta içerisinde CNN'deki tek şey bu olacak. Ayrıca senin için planlarım var Tay. Bir gün perihelyon son derece çetin koşullarda geçecek ekip biçme işleri için adayları tıbbi muayeneden geçirecek. Sahada bulabileceğimiz bütün doktorlara ihtiyacımız olacak. Bunu da sen yapsan harika olmaz mıydı? Beraber çalışsak. Şaşkına dönmüştüm. Daha yeni mezun oldum Jay. Stajımı yapmadım. Her şey zamanla hallolur. Diane'e güvenmiyor musun dedim. Gülümsemesi kayboldu. Dürüstçe söylemek gerekirse hayır. Artık güvenmiyorum. Hiç değilse bugünlerde. Ne zaman gelir? Yarın öğlen olmadan gelir. Peki bana anlatmak istemediğin şey nedir? Erkek arkadaşını da getiriyor. Sorun bunun neresinde anlamadım. Anlarsın. 7. ayrımın sonu. Sayfa 73.